Hayırlı geceler A9 izleyenleri. Ayrı zaman ve yaratılış gerçeği programımıza hoş geldiniz. Oktar Hocam ve Onur Hocam'la birlikteyiz. Bugün de inşallah güzel konulardan bahsedeceğiz.
İnşallah.
Her gün inşallah aciliyetli konulardan bahsediyoruz. Yani hocamızın en büyük yani yaptığı şey aciliyetli konulardan bahsetmek. Yani çünkü çok fazla gereksiz konu anlatılıyor. İnsanların ne ahiretine ne de dünyasına faydası olacak konular çok fazla anlatılıyor. Dolayısıyla iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri, ahir zaman alametleri, dinin aslının anlatılması çok hayati ahir zamanda olduğumuz için inşallah. Dolayısıyla biz de bunu hocamızın vesilesiyle inşallah Kur'an'ın ışığında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde ve hocamızın da yol göstermesiyle bunu yapıyoruz inşallah.
Evet,
Var mı konularımız Onur Hocam?
Kırlangıçlarla başlayabiliriz. Şöyle ki, kırlangıçlar bir kuş türü. Bunlar yuva yapıyorlar. Yaptığı yuvalarda özel bir enzim kullanıyorlar. Enzimin özelliği çok önemli çünkü yuvanın sertliğini, yuvanın toprağının harcının olmasının bu enzim sayesinde sertlik ve mukavemet kazanıyor çevresindeki rüzgara ve çeşitli doğal yıpratıcılara rağmen. Bakın mesela birkaç tane fotoğraf göstereyim ben kırlangıç yuvalarından. Evet, bunlar kırlangıç yuvaları. Şimdi pardon. Şöyle yapacağız. Evet. Bunlar kırlangıçların gördüğünüz gibi tam köşeye koyuluyor. Bir kere bir akıl alameti gösteriyor bu kırlangıçlar ve yuvalarını özellikle köşeye koyuyorlar. Köşeye koymasının sebebi hem düşmanlarından hem de rüzgardan hem de soğuktan korunması için özellikle gizli bir yere koyuyorlar. Ve işte bakın burada çamurla oluşmuş ama sıvanın tutmuş yani yapışmış duvar gibi bir yerde sertleşmiş ve üzerinde de yük taşıyan böyle kırlangıçları üzerinde bulunduran bir yapı görüyoruz. Maşallah burada şimdi bir teknoloji var, burada bir yapı var, burada bir harç var. Nasıl insanoğlu kendi binalarında, kendi inşaat teknolojisinde beton kullanıyorsa, beton ilk başta değil de daha sonra sertleşen ve mukavemet sağlayan bütün insanların kullandığı bu teknolojik yapıların, binaların içerisinde bulunan ve içerisinde belki yüzlerce, belki binlerce kişinin bulunmasını, yaşamasını, hayatını ikame ettirmesini sağlayan yapılar oluşturuyor. İşte aynen bunun gibi kırlangıçlar da böyle yapıları yapıyorlar. Yalnız çok enteresan bir konu var. Kırlangıç, erkek kırlangıç bunu yapıyor. Bu yuvayı sağlamlığının nedenlerinden birisi de içlerinde bulunan bir enzim. Toprağı çamur yaparken kullandıkları bu enzim, yani toprağı çamur yaparken ıslatıp ağızlarında yuvada kullanacakları harcı yaparlarken bu kuşlar, bu kırlangıçlar kendi bünyesinde bir enzim kullanıyor. Bu çok şaşırtıcı çünkü enzim bir DNA'nın ürünüdür. Enzim bir biyolojik bir üründür. Yani canlı kendi istemeden o protein sentezlenir. O zaten onun bünyesinde vardır. Fakat burada biz bir beceri görüyoruz. Beceri ne? Akıl göstererek, şuur göstererek yuvanın yerini tespit ediyor ki daha düşmanlarından daha saklı gizli olsun. Mesela biz bu kırlangıç düşmanlarından gizlemek için yuvayı saklı gizli bir yere yapıyor. Bu sanki akıllı yani akıl tecellisi, bir akıl göstergesi. Ama başka bir şey yapmasını isteseniz bu kırlangıçtan onu yapamaz. Mesela karaya uygun bir karınca yuvası mesela yapmasını isteseniz, madem bu kadar hani aklı şuuru var gibi görünüyor, onu yapamaz. Neden? Çünkü kırlangıç yaratılış itibariyle sadece kendi yuvasını yapmak üzere Allah'ın ona ilham ettiği, vahyettiği ilhamıyla hareket ediyor. Bu bize onu gösteriyor. Yani kırlangıç kendisi zaman içerisinde deneyip bulduğu bir yuva şeklini ortaya koymuyor. Kırlangıç zaten doğduğu anda yetişkin olmasıyla birlikte kendi yavruları için gerekli olan yuvayı erkek kırlangıç yapıyor. Allah'ın ona ilhamıyla oluyor. Enzimin de tam da yuvanın şekline yukarıya yapıyor çünkü. Köşeleri yapıyor. Bir yere tutturması gerekiyor ve sağlam olması gerekiyor ki üzerindeki yavruları da yükü de taşısın. Onun için doğada kullanılacağı malzemeye uygun yani toprağa, bu toprağa çamur yaparken kullanılacak enzim daha sonra sertleşecek bir yapıda oluyor, üretiliyor bu protein, bu enzim. Ve bu tam kırlangıcın DNA'sında yuvanın yapılacağı malzeme ve yuvanın yapılacağı yerle tam uyum halinde olduğunu görüyoruz. Yani burada evrimin hiçbir şekilde bir fonksiyonundan, zaten hiçbir şey yok da bahsetmek mümkün değil. Çünkü ne DNA'nın oluşumunda kırlangıcın bir iradesi var, ne kırlangıçta bir akıl var ki kendi yuvası dışında başka bir canlının mesela yuvasını yap dediğinizde yapamaz. Yani o kendi aklıyla yaptığı bir şey değil. Belli ki sadece kendi yuvasını yapabiliyor çünkü. Akılla alakalı değil, şuurla alakalı değil. Şuursuz ve bu anlamda akılsız bir canlı. Yani kendine ait bir aklı yok. Sadece Allah'ın bir tane verdiği ilhamıyla hareket ediyor. O da kendi yuvasını yapmak. Başka bir şey yapamıyor. Demek ki DNA, ondan sonra kendi yuvası ve yuvada kullanılan malzeme ile yuvanın tutturulacağı yer tam uyum içerisinde ise biz şunu düşünürüz. Yuvayı oluşturan malzemeyi, kırlangıcı ve yuvanın harcının sağlam olmasını sağlayan genlerin, DNA'nın, kırlangıcın ve yani tamamını yaratanın Allah olduğunu düşünürüz. Çünkü hepsi İnşallah. Birbiriyle ilişkili. Biri olmazsa birisi olmuyor. Ve tam böyle birbirine tam oturmuş zincir gibi. Yani zincirin hiçbir parçası oynamıyor. Hepsi sağlam. Maşallah. Bu da hepsinin aynı yaratıcı. Rabbimiz Yüce Allah tarafından sadece yaratılımı gösteren en büyük delillerden bir tanesi biyolojik olarak. Ya birçok mesela delil var. Ama bu bakan bir göz için fazlasıyla yeterli bir delil.
İnşallah.
Yani çünkü DNA gen bilim var mı içerisinde? Var. Hayvanlardaki içgüdü var mı? Var, o da var. Demek ki totaline baktığımızda biz her aşamasında Rabbimizin izini burada çok rahat bir şekilde görebiliyoruz inşallah.
İnşallah. Tabii nereye baksak görüyoruz Allah'ın izniyle iman hakikatlerini. Tabii temiz akıl sahibi olmak ve o şekilde bakıyor olmak çok önemli. Yani şimdi adam bakıyor mesela işte gözde muhteşem bir teknoloji var. Evrim ne kadar da büyük bir mucize gerçekleştirmiş diyor. Veyahut da işte insanın işte yürüme sistemine bakıyor. Kusursuz Allah'ın izniyle. Yani biz ayağa kalktığımız zaman hiç düşünmüyoruz. Hangi kasımızı çalıştıracağız? İşte hangi bacak kasının neresi çalışacak? Sırt kaslarımız nasıl çalışacak? Bel hangi konumda olacak? Hiçbir şekilde bunu düşünmüyoruz. Anında yürümeye başlıyoruz. Yani bir saniye içerisinde gerçekleşen bir olay. Adam bakıyor işte milyonlarca sene doğal seleksiyon ve mutasyonların haşa bize armağanı diye enteresan yorumlar yapmaya başlıyor. Yani bu olacak bir açıklama değil. Biz mesela şimdi ben bir video göstereceğim. Bu kalemunlarla ilgili. Bakın bu kalemunun avlanma şekli. Bu kalemunu biz işte renk değiştiren bir canlı olarak biliyoruz ama çok enteresan da bir avlanma şekli var. Dil yapısı çok değişik. Çok hızlı bir şekilde dilini fırlatabiliyor. Çok enteresan. Bakın ayakları tam dallarda yürümek için özel yaratılmış. Milyonlarca senede ayaklar o hale gelmemiş.
Yani bir dal tutmak için nasıl bir ayak lazım deseniz evet. İşte böyle bir ayak deriz.
Yani insan eli olsa, insan ayağı olsa hiçbir işe yaramaz. Bakın avını kestiriyor.
Gözleri bağımsız hareket ediyor.
Evet, iki gözü de bağımsız hareket ediyor birbirinden. Maşallah. Avını gözüne kestiriyor ve yani odaklanıyor ve dilini adeta nişan alıp fırlatıyor. Çok enteresan bir durum. Bakın dilinin ucu da tam kavramaya yönelik avını. Artı şöyle bir özelliği var. Dilinin ucundan bakın kemik var. Tam çıktığı yerde bir kemik görüyorsunuz. O kemikle dilini yönlendiriyor bu kalemun. Yani dili ağzından çıktıktan sonra o kemik vasıtasıyla sağa sola manevra yaptırabiliyor dilini. Yani tüm detaylarıyla muazzam bir mekanizma. Yani o dilin işte o şekilde çıkabiliyor olması, ucunun böyle vantuz gibi olup avına değer değmez o avını adeta kavrayıp alıyor olması, dili ağzından çıktıktan sonra ucundaki işte birkaç santimlik bir kemik parçasıyla sağa sola yukarı aşağıya onu manevra yapıp tam avını hedefleyebiliyor olması. Artı tabii bu canlının bir sürü özelliği var. Odun hocamın dediği gibi gözleri bağımsız hareket ediyor birbirinden. Biri sağa bakıyor, biri sola bakıyor. Ortamda bulunduğu zaman ortamın rengini desenli dahi olsa aynı şekilde alabiliyor. Yürümesi tam dallar için. Yani normalde yerde yürümek bir kenara bakın tam dalda yürümek için. Çünkü o dallarda yaşıyor. Yani oralarda dolaşıyor. Ve dolayısıyla hani biz baktığımız zaman bu kalemunlara hiçbir değişikliğe de uğramamışlar. Senelerce, yani binlerce senedir, on binlerce senedir, belki de milyonlarca senedir hiçbir değişikliğe de uğramamışlar. Dolayısıyla Allah tarafından bir anda tüm özellikleriyle bu avlanma çeşidi ve bu yaşam şekli için yaratıldığını görüyoruz. devrimle ilgili bir konu yok.
İnşallah. Okulemun dilinin teknolojisi öyle böyle değil. Bayağı bir gelişmiş bir yapısı var. Teoriler öne sürülüyor. Doktor hocam bu böyle acaba nasıl bu kadar hızlı olabiliyor diye. Çünkü hızı saniyede 6 metre. Yani yaptığında 6 metre ileri gidebilecek bir hızla savruluyor, gidiyor. Evet. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir dil. Ve bu 6 metre bölü saniye hıza ulaşırken ki ivmesi 500 metre bölü saniye. Yani 51 G. 1 G yer çekiminin serbest düşme hızı. Yani bir gökdelenden mesela bir demir küreği bırakın. O ne kadar hızlı düşüyorsa onun 51 katı. İvme ile 6 metre bölü saniyeye ulaşıyor. Yani çok hızlı aniden 6 metre bölü saniye hıza ulaşıyor değil. O kadar hızlı ulaşıyor ve hemen avını kapıp getiriyor. Böyle bir teknolojinin iskelet kasında olduğunu varsayınca bilim adamları diyorlar ki sadece bir kasın mesela kolda diyelim ki bu kalemun dilindeki bu hıza ulaşabilmesi için mesela insan kolunun kastaki gücün kilogram başına 4 beygir olması gerektiğini söylüyorlar. Ki bu hiçbir omurgalı canlıda böyle bir kas tipi yok. Çünkü çok küçük bir birimde kilogram başına 4 beygir, 3000 wattlık bir gücün olduğunda ancak bu kadar hızlı bir dil, yani bu kadar hızlı hareket edebilecek güce sahip oluyor bizim iskelet kasımız. Bu kalemundaki bu yapının iskelet kası gibi hareket etmeyen bir nevi bu mancınık tarzı gerdirildikten sonra dil bir anda hızlı bir şekilde bırakma şeklindeki bir teknolojiye sahip olduğunu bilim adamları ileri sürüyorlar, tahmin ediyorlar. Ve diyorlar Allah alem bu şekilde de gördüğümüz gibi birbiri içerisinde katlanan helezyonların bir anda açığa çıkarılmasıyla çok büyük bir güç açığa çıkıyor ve çok büyük bir hız oluşuyor. Bu kalemun da bunu kullanarak avını avlandığı yönünde hipotezleri var. Maşallah.
Bu mükemmel bir genetik bilgi gerektiriyor. Evet. Kusursuz olması gerekiyor ki. Bir de tasarımı çok üstün maşallah. O da yaralışı kanıtlar. Yani o iç içe geçmiş halkalar, lastik gibi gerilmeleri, bir anda fırlatması.
Tekrar toparlaması.
Bir isabetli olarak fırlatıyor. Yani normal orada ilerideki bir böceği yakalayıp geri çekiyor ayrıca. Avlanabiliyor. Kaldı ki bir de onun ayrıca genetik bilgisi kamuflaj ustası. Yani her renge uyum sağlayabiliyor. Onunla ilgili de bakın gösterelim. Bu bir tane canlıdaki özellikler bunlar. Ki milyonlarca tür canlı var unutmamak lazım. Bakın burada bu kalemim. Normal gözlüğün rengine uygun. Nereden biliyor nasıl ne kadar kasması gerektiğini değil mi? Hücrelerin etrafındaki minik kaslar kasılıyor. Pigment yoğunluğuna göre renk oluşuyor. Nasıl beceriyor bunu? Bunun bilgisine sahip yani mükemmel bir genetik kod ve mükemmel bir bilgi olması gerekiyor. İkisini birlikte bakın. Hangi gözlüğündeyse onun rengine bak. Çok da sevimli.
Bak.
Maşallah.
Fosil
kayıtlarına baktığımızda bu canlıların hiç değişmediğini görüyoruz. Mesela bakın burada şimdi fosiller var. Hep birlikte bakalım. Bir tane kara ceviz fosili var. 2,5 milyon yıllık. Bakın ceviz. Günümüzdeki haline bakıyoruz. Bu kara ceviz tabii. Bu şekilde gösterelim. Kara ceviz 2,5 milyon yıllık. Günümüzdeki haline bakıyoruz. Hiç değişmemiş.
Evet.
Hiç evrim falan geçirmemiş. Evet. Zaten geçiremez de. Çünkü genetik bilimi bunun olamayacağını kanıtlıyor. Fosiller de olamayacağını kanıtlıyor. 2 milyonlarca fosil var. Bakın cevizin gene günümüzdeki halini başka örneklerini görelim burada. Hep aynı. Yani 2,5 milyon yıl boyunca ceviz ceviz. Burada Turritella fosilleri görüyoruz. 148 milyon yıllık. Şimdi ona bakalım. Bakın Turritellalar. 148 milyon yıl boyunca hiç değişmemiş. Aynı. Spirin. Bu da günümüzdeki hali.
Vida gibi.
Tabii yani bakın tıpatıp milimetrik olarak aynı. Bunu çocuğa sorsak evrim yok der. Fosil çok net delil yani maşallah. Bu ahir zaman mucizesi bu da yani inşallah. Hadiste belirtiyor Peygamberimiz. Mehdi diyor 1000 yıldan eski kemiklerle konuşacaktır diyor. Yani fosilleri kullanacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Hocamız Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak bunları dünya çapında kullanan insan maşallah. Yani çünkü maşallah. Yaratılış Atlası internet sitelerinde balyoz gibi indi. 350 milyon tane delil ki gizleniyordu bunlar. Ama aynı zamanda aşağı çıktı. Yani gerçek fosil gizlenir mi? Bilim adamı böyle bir şey yapar mı? Adam evrim vardır diyor. Fosil hiç kullanmıyor ama. Darwin de diyor ki evrimin delilleri diyor sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Bakıyorsunuz evrimciler gerçek fosilden kesinlikle kaçıyorlar. Müzelere gidiyorlar. Bir arkadaşımız Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne gidiyor. Hem kendisi gidiyor hem de Amerikalı bir tanıdığımız hanım gidiyor. İkisi de ara geçiş formu gösterin diyorlar müze yetkililerine. Ya diyor Bodrum'da diyor depoda diyor. Depo nerede işte ya diyor işte şurada. Böyle birinde bir tanesinde kaçıyor. Diğerinde kaçamıyor işte. Diyor ki önce çok pahalı diyor ara geçiş formları. Ne demek diyor pahalı diyor. Yani milyonlarca ara geçiş formu olması gerekir diyor. Hatta milyarlarca ara geçiş formu olması lazım gelir diyor. Müze yetkisi diyor ki hiç böyle düşünmemiştim diyor. Şaka gibi böyle. Ara geçiş formu falan yok. Olsa zaten hocamıza getirecekler. 10 trilyon ödül var. Kimse yok ya. Ya bir kişi çıkmaz mı insan 10 trilyon parayı almak için? Evrimci işte televizyonda diyor ki ben ara geçiş formuyum diyor. Gelecek herhalde. Ya diyecek kusura bakmayın ara geçiş formu benim. Yani bir 10 trilyon vaat etmiştiniz uyanık. Biz de vereceğiz ona. Uyanıklık yapmasın öyle yok. Ara geçiş formu gösterecek. Yani nasıl bir şey? Patolojik, asimetrik, organların oluşumunu gösteren, bir canlıdan diğer canlıya tesadüfen değiştiğini gösteren fosiller bize gösterecek. Mesela yarı balık, yarı sürüngen olacak. Veya çeyrek balık işte %75 sürüngen olacak. Olabilir mi? Olamaz. Niye? Hiçbir yarım yamalak organ en ufak bir eksiği olduğunda çalışamıyor. Bu net olarak biliniyor. Mesela akciğerin, solungaçın akciğere dönüşümünü iddia ediyorlar. Olamaz. Solungaçta siz en ufak bir değişiklik yaptığınız zaman o balık ölür. Akciğeri de olmadığı için iyice ölür. Yani zaten ölür yani. Bunu nereden biliyoruz? Balığı alın sudan, trilyonunca kere yapsanız hep ölür balık. Bugüne kadar hiç hayatta kalan balık var mı? Ya bir karikatürler vardı. Onlardan gösterebiliriz aslında böyle. Kurbağa avlanıyor böyle. Orta sarkıtmış. Bakayım nasıldı. Sen şunu diyor ki o. Ya diyor bir evrimleşeyim karaya çıkayım diyor balık. O da diyor ki sen şunu ham yap bakayım. Evrim yok diyor. Böyle bayağı güzel karikatürler. Dalga geçiyorlar yani. Bu kadar safsata böyle kepazelik. İnsanlık tarihinde görülmedi. Yani insan utanır ya Sümerlerden kalma. Hadi Sümerler 3000 yıl önce bu kepazeliği yapmışlar. Ya da Mısır'daki Firavun. O diyor işte Mısır'ın Nil'in çamurlarından oluştu diyor. Koskoca adamlar ayıp artık. Zaten onun için ortaya çıkamıyorlar. Evrimci arıyoruz. Yok. Bunların toplandığı bir yer olabilir aslında böyle.
İthan etmem.
Yani. Darwin kıraathanesi falan gibi. Saklanıyorlar. Bir saklandıkları bir yer vardır illaki. Neticede yani Darwinizm hakikaten bilimsel olarak öldü. Bunu ayakta tutmaya çalışıyorlar artık. Son deccaliyetin son şeyi. Son döneme girildi inşallah. Artık kazıma döneminde. Yani her yere nereye kamuoyu yoklaması bakılsa tepe taklak gidiyor. Danimarka'da böyle, İngiltere'de böyle, Amerika'da böyle, Türkiye'de zaten %95'lerin üzerine çıktı Darwinizme inanmayanların sayısı. Hiçbir yerde artık şey... Bakın %25 diyor The Guardian gazetesi 2008 yılında. İngiltere Darwinizmin beşi. %100'e yakını inanıyordu artık o derece. %25 diyor artık inananların sayısı diye. Guardian gazetesi yazdı bunu.
Evrime.
Evet. Ondan sonra 8 saat içinde de başlığı değiştiriyorlar. Çok tepki geliyor. Sen ne yapıyorsun diye ya öyle başlık konur mu diye. İşte o zaman da diyorlar %25'i inanıyor ama %75'i de şöyleydi böyleydi diye başlığı yumuşattılar. Daha 2008 yılında bu. 3 senede yüzde kaç olmuştur o? Sıfıra doğru gidiyor Allah'ın izniyle inşallah.
Zaten Dawkins başta kendisi fikrinden vazgeçti diyelim. Yani. Çünkü Darwinist bir dünyada yaşamak istemiyorum ben artık diyor. Sen ömrün boyunca zaten Darwinizmi anlatmıyor muydun?
Herkesi Darwinist yapmak istiyorum.
Şey bu neyi gösterir? Darwinizme inanmadığını gösterir. Bu kadar basit. Yani Darwinizme inanıp da o dünyada yaşamak istememek biraz çelişki. Belli ki teorinin ne kadar temelsiz olduğunu ve hocamızın ortaya koyup Darwinizmin bütün bu belaların geçtiğimiz yüzyıldaki tüm belaların temelini oluşturan teori olduğunu net bir şekilde anlamış ki öyle bir dünyada yaşamak istemediğini belirtiyor. Kimse yaşamak istemez zaten öyle bir dünyada. Her yerde kan dökülen, adaletsizliğin olmadığı, katliamın olduğu, haşa insanı hayvan gibi gören, saygının, estetiğin, güzelliğin olmadığı bir dünyada yaşamayı kimse istemez. Bu anlamda doğru bir noktaya gelmiş durumda ve Darwinizmin yanlışını anlamış durumda.
Tabii Darwin'i, Richard Dawkins beğenmiyor Darwinizmi. Kim övüyor Darwinizmi? Mesela Marx övüyor, Karl Marx. Diyor ki, şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem. Ya Marx'ın lafıyla hareket edilir mi? 19. yüzyılın rezaleti, komünizm safsatasını ortaya attı. Sınıflar arası çatışma vardır dedi. Hep kan akılacak, akıtılacak dedi. Şiddet ilerlemenin temelidir dedi. Çatışarak ilerlenir. Ne oldu 20. yüzyılda? Hep çatışma oldu. Hep birbirlerini yediler. Milyonlarca adamı katlettiler. Lenin kan dökmeyi savundu. Lenin döneminde ve Stalin döneminde 20 milyon adamı katlettiler. Açlıktan öldü, kafasına kurşun sıkılarak ölenler, baltayla parçalananlar, asılanlar. Mao 60 milyon insanı yok etti. Dünya çapında 150 milyon insan. Resmi rakamlar bunlar ki gayri resmi çok daha yüksek üzerindedir bunun. Yani hesap edilebilen bu kadar. 150 milyon insanı yok ettiler. Ho Chi Minh, ondan sonra Küba'da Fidel Castro. Nereye baksanız Vietnam'da her yerde katliam oldu. Ne ilerleme mi oldu? Olur mu yani ilerleme? Rusya'da sefaret içinde, açlık içinde milyonlarca insanı öldürdüler. Onlara böyle tek tip arabalar, tek tip evler, tek tip kıyafetler böyle. Herkes mutsuz oldu. Darwinist oldular. Ölümden de korktukları için o sistemlere sesini çıkarmadılar böyle. Sonra komünizm bir yıkıldı, herkes oh dedi. Şimdi Rusya'da muazzam bir dine dönüş var. Hocamızın kitapları Rusya'da muazzam ilgi görüyor böyle. Yaratış Atlası en son ünlü bir Rus kanalı geldi. Bunu diyor dünyada anlatacak tek kişi diyor Harun Yahya diyor. Aman diyor yani hocanız bize anlatsın, Rusya'yı anlatsın diye geldi yani böyle inşallah. Rus halkı aydınlansın ki muazzam ilgi görüyor hocamızın kitapları, kitap fuarlarında, diğer yerlerde inşallah. Çin'de yasaklamaya kalktılar internet sitelerini. Sonra serbest bıraktılar, Allah'ın izniyle durdurulamıyor. Çin'de değişiyor inşallah. Hepsine de İslamiyet hakim olacak. Çünkü kim yaşamak ister böyle rezil bir sistemde?
Tabii zaten Avrupa'da 1910'lu yıllarda biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nın kıvılcımları artık toplumlarda böyle bir hal hazırlık vardı. Nitekim ilerleyen birkaç yıl sonra da 1. Dünya Savaşı patlak verdi tüm Avrupa'da. Fakat çok enteresan bir konu var. Bugün zaten onu da belgeselle izledim ben. Belgeselle izledim, aktarıyorum. Hocamızın inşallah eserlerinden faydalanarak hazırlanmış. 1. Dünya Savaşı, Dünya Savaşları'nın perde arkasında. Sosyologlar şunu söylüyor. Evrim teorisinin 1859 yılında ortaya atılmasından yaklaşık 60 sene sonra, 1910'lu yıllarda zemin o kadar tuhaf bir hale gelmiş ki zaten halk bir nevi savaşı ve mücadeleyi isteyen, onu kabullenen ve onu ilerlemenin temeli olarak gören bir altyapıya sahip olmuş. Ve o yüzden savaş çıktığında bütün halk ülkede böyle neşe halinde, Avrupa ülkelerinde ordularını, askerlerini savaşa böyle güle oynayarak, çiçeklerle el sallayarak gönderiyorlar. Sanki çok büyük bir ilerleme olacakmış gibi. Bu neden? Çünkü Darwinizmin ortaya attığı diyalektik felsefe, doğada bir yaşam mücadelesi vardır. İnsan da bir yaşam mücadelesi içerisindeki haşa bir hayvandır. Ve ancak mücadeleyle, kavgayla, savaşla ilerleme olur. Bu sayede de ilerleyerek insanoğlu merhale kat eder. Düşüncesine, bu saçma ideolojiyi temel alarak, inanarak 1. Dünya Savaşı ortaya çıkıyor. Mesela istatistikler var. İki ordu karşılaşıyor. Günler boyunca savaş sürüyor. Bir ordu sadece 11 kilometre ileri gidiyor. 11 kilometre toprak kazanıyor. Ama bunun için tam 900 bin kişi ölüyor. Ve savaşlar çok komik. Yani öleceğini bile bile askerlerini sürekli ileri sarıyorlar. Çünkü akılsız bir şekilde sadece ölüme gönderiyorlar. Ya akılsız ve stratejisiz. Tek bir temel var.
Zayıflar elensin.
Evet. Mücadele olsun, savaş olsun. Orada bir mücadele ortamı gözüksün ki ilerleme olacak. Böyle bir saçma bir pagan inancına bilinçaltında kabullenmiş bir yapı var. Evet. Bütün o askerinden, devletlerinden, devlet adamlarından, ülkelerindeki halklara kadar hepsi kabullenmiş. Çok enteresan bir şekilde. Bunun sonucunda da 1. Dünya Savaşı, devamında da faşizm belasıyla 2. Dünya Savaşı patlak veriyor. Ve sonra da komünizmle bu belalar böyle ardı ardına geliyor. Yüz milyonlarca insan ölüyor. Hocamız değil mi? 1 milyar tane insanın öldüğünü söyledi. Evet. Katledildiğini, şehit edildiğini söyledi.
Evet, yani gayri resmi rakamlar çok net. Yani şehirler yok oldu, devletler. Ya insanın hayret bir şey böyle bir sistemi istemesi. Mesela bakın, komünizmi destekliyorlar. Ya komünizmin nasıl bir bela olduğunu farkında değiller. Bakın Lenin ve Stalin döneminde Lenin pratiğe geçiriyor. Marx'ın fikirlerini pratiğe geçiren kişi. Yani bir komünistin mutlaka Leninist olması gerekir. Nasıl komünist Marksist oluyorsa, Marx çünkü ortaya atıyor değil mi? Engels'le birlikte. Marksisttir o. Yani Marx'ın fikirlerini takip ediyor. Marx'ın fikirlerini pratiğe geçiren kişi de Leninist'tir. Dolayısıyla Leninist olmak zorundadır komünist. Aksi olamaz. Bakın Lenin ve Stalin döneminde komünist vahşetin birkaç tane örnek verelim. Yargılamadan hapsedilen on binlerce rehine ya da insanın kurşuna dizilmesi ve 1918-1922 yılları arasında ayaklanan yüz binlerce işçi ve köylünün katledilmesi. Yüz binlerce insan. 5 milyon insanın ölümüne yol açan 1922 açlığı. Ve kasten de yapıyorlar bunu. Evet. Herif tutuyor işte yok şey diyor evrimleştireceğiz diyor Sibirya'ya ekelim diyor. Ya birbirine yakın duran buğdaylar diyor sosyalist bir dayanışma içine girecekler diyor. Devlet de bunu destekliyor. Karşı çıkanı da hapse atıp onu da açlıktan öldürüyorlar. Yani milyonlarca insanı açlıktan öldürüyorlar. Karşı çıkanı da hapse atıp karşı çıkanları onları da öldürüyorlar. 1920'de don kazaklarının ortadan kaldırılması ve sürgüne gönderilmesi. Sistemli bir şekilde bakın katliam var. 1918-1930 yılları arasında on binlerce insanın toplama kamplarında öldürülmesi. 1937-1938 yıllarındaki büyük temizlik sırasında 690 bine yakın insanın ortadan kaldırılması. Kitle katliam var böyle. 1930-32 yılları arasında 2 milyon kulak. Kulak dedikleri kulak olduğunu iddia ettikleri kişiler. Ya bu diyor haber topluyor diyor komünizm aleyhine diyor. İddia edilen kişilerin sürgüne gönderilmesi. 2 milyon kişi sürgüne gönderiliyor. 32-33 yıllarında 6 milyon Ukraynalı'nın kasıtlı olarak yaratılan açlıktan kırılmasına seyirci kalınması. 6 milyon. Önce 39-41 yılları arasında ardından da 44-45 yıllarında yüz binlerce Polonyalı, Ukraynalı, Baltıklı, Moldovyalı ve Besarabyalı'nın sürgüne gönderilmesi. 41'de Volga Almanlarının sürgüne gönderilmesi. 44'te Kırım Tatarlarının sürgüne gönderilmesi. 44'te İnguşların sürgüne gönderilmesi ve çaresizliğe terk edilmesi. İnsaf yani. Bu sistem istenir mi böyle bir sistem? Sürekli olarak ezme, zulüm, baskı, katliam, açlık, sefalet, hayvan gibi görüyorlar böyle. Ya bu diyor eğer diyor sisteme maddi bir katkısı varsa bunun diyor. O zaman diyor faydalı bir hayvandır diyor. Eğer diyor maddi bir katkı getiremiyorsa diyor, tüketiyorsa diyor sadece, o zaman diyor ölsün diyor. Mesela bütün zayıflar, hastalar, özürlüler hepsini katlediyorlar. Sisteme en ufak bir karşı çıkan oldu mu hemen katliam, hemen öldürülüyor. Öyle yani yargılanma, bilmem ne, delil toplama falan gördük zaten yani milyonlarca adamı sürgüne gönderiyor. O Gulag adalarına gönderiyorlar. Hayvan gibi çalıştırıyorlar, soğuktan donarak ölüyor orada zaten insanlar. Açlıktan, soğuktan donarak öldürüyor. Bakın hep katliam var, hep zulüm var. Ama hangi nereye bakarsak bakalım aynı şeyi görüyoruz. Çin'de de böyle, 60 milyon adamı yok ediyor Mao. Ho Chi Minh rejiminde de böyle, aynı şekilde. Vietnam, Kore hepsinde bu şekilde, aynı şekilde. Fidel Castro rejiminde de böyle. Aksi olmuyor. Bu istenir mi böyle bir sistem? Halbuki Mehdiyet'te güzellik, adalet, sevgi, zayıflar korunup kollandığı bir sistem. Yani hocamız anlattı inşallah altın çağda hastaneden mesela para alınmayacak sağlık. En güzel dedi kanser hastası mesela dedi. Nasıl para alınır dedi ondan hocamız anlattı inşallah. Değil mi? Zaten çok ciddi bir imtihanı var. Ben gördüm ben doktorluk yaptım. Mesela şöyle oluyor hakikaten. Hasta ağır hasta. İşte beyin tümörü var bir kanseri var hastaneye geliyor. Milyarlarca lirası alınıyor onun. Adamın yani bir evi oluyor, o bile olmuyor bazen, kirada oluyor. İşte işini bir kere kaybediyor sağlığı gittiği için. Ailesi var, ailesine bakacak kimse kalmıyor. Zaten bütün gün hastanede acilin kapısında yatıyorlardı. Öyle olunca işten de atılıyor. Yani ailede çalışan başka biri varsa onu da işten atıyorlardı. Yani çok gördüm böyle, bir tanesini anlatıyorum. Ben genel anlatıyorum böyle. Evini kaybediyor, işinden atılıyorlar. Arabası varsa onu mecburen şey ediyor. Para bulamıyor. Bir de üstüne üstlük hastaneden de çıkartma eğilimine giriliyordu. Ya parası bitti o zaman olmaz nasıl bakacağız gibi böyle. Böyle bir sistem Yani değil mi inşallah? Mehdiyet dedi hocamız, o hastane en güzel şartlarda böyle doğal koşullar içerisinde, ağaçların arasında, işte böyle çiçeklerin arasında bir yerde en modern, en güzel şekliyle gelen hasta ailesiyle birlikte karşılanır. En güzel şekilde ağırlanır. Orada ikamet ettirilir. Bir kuruş para alınmaz. En güzel şekilde muamele edilir. En iyi tekniklerle en güzel şekilde bakılır. Sistem bu işte, Mehdiyet'in sistemi. Herkes zengin oluyor. Adalet oluyor. Mehdi para verecek kimseyi bulamıyor. Bakın komünizm nerede? Mehdiyet nerede? Ve Allah'ın vaadi var inşallah. İslam'ı hakim kılacağını bildiriyor Allah. Böyle bir sistemi istemeyen nasıl biri olabilir yani, komünizmi isteyen biri? Aklını kaçırmış olması lazım yani, değil mi? Böyle bu şey istenir mi? Onu da ezer. Yani isteyeni de mesela bakıyorsun adam işte böyle lüks işte şarabını içsin, biskisini içsin, prosunu yakmış. Ondan sonra da komünizmi istiyor. Dedi ki hocamız yani onu ona yedirirler, o PKK mesela, değil mi? PKK'yı alttan alta destekliyor. İşte özerklik verilsin, işte onlara hakkı bilmem ne falan.
Federasyon.
Komünist demeye dili varmıyor zaten. İşte adama yedirirler bunu. Bak burada anlatılanlar olan fiili olaylar komünizmde. Ki bunlar yani resmiyete yansımış olan rakamlar, gerçek rakamlar çok daha büyük. Kimse mutlu olamaz bu sistemde.
Evet.
Böyle bir sistemde. Bakın mesela Nisan-Mayıs 1918'den itibaren İsyan Komisyonu'nun hazırladığı dosyalarda elleri kopmuş, omzu parçalanmış, kafası dağılmış, çenesi kırılmış, cinsel organları koparılmış cesetler de yer almaktaydı. Kırım'da gerçekleştirilen Bolşevik vahşetleri anlatılıyor. Yani resmi anlatımdan bu.
Ya komünizmin ne faydası, ne güzelliği var ki istenecek? Yani akıl mantığı olan hangi insan komünizmi şimdi isteyecek? Neye dair isteyecek? Ne güzelliği var ki mesela? Geçmişten bir kanıt getirmesi lazım. Bir belge getirmesi lazım. Bir somut ilerleme, güzellik getirmesi lazım. Komünizm döneminde sadece biz ne görüyoruz? Katliam var. Bir kere komünizm zaten iktidara gelirken direkt Lenin'in talimatlarını söylüyoruz. Askerlere, polislere, değil mi? Saldırı, katliam. Devlet memurlarına, devlet dairelerine katliam. Bombalama. Daha henüz provokatif aşamadayken basit bomba yapma tekniklerinin öğretilmesiyle başlıyor. Ya iyi denilen ideolojinin daha başlangıcında gençlere verilen ilk eğitim. Yani diyorlar ki bak size çok iyi bir hayat düzeni öğreteceğiz. İlk dersimiz şu, bomba yapmak. Bomba yapmayla daha iyi bir hale hayat nasıl getirilir? Bir kere mantık olarak daha başlangıçta bu süper yanlış olduğu çok belli. İyilik, güzellik insanın fıtratında Allah tarafından verilen, Allah'ın varlığı imanla, Allah'a olan sevgiyle, inşallah onun dışa vurumuyla olacak şeylerdir. Değil mi? İmanla güzellik olur. İmanla bir toplum güzelleşir. Dini yaşamakla o zaman adalet olur, zenginlik olur. Allah rızkı ancak Allah'tan gereği gibi korkup sakınan mümin erkek veya kadına, değil mi? Kim mümin bir erkek olsun veya kadın olsun, Allah'tan gereği gibi korkup sakınırsa diyor Rabbimiz, biz onu hiç beklemediği bir yerden rızıklandırırız diyor. Allah'ın rızık vermesi, zenginlik, bolluk, bereketlik vermesinin sırrı bu.
Evet.
Diyor ki komünist, bomba yaparak başlıyorsun diyor. Ve sonucunda da komünist yaşanmış iktidarlar, komünist yönetimin sonucunda ne olduğunu incelediğimizde karşımızda bizim tarih var. Net rakamlar var. Yaşanmış bir insanlık tarihi var. İncelediğimizde biz ne görüyoruz? Ne ekonomik açıdan bir ilerleme var. Ne insanlık adaleti, hukuk açısından bir ilerleme var. Ne insanların nüfusun artması var. Bolluk bereketinin en güzel göstergesi bir kere nüfusun artmasıdır. Orada nüfus neredeyse yarısına inmiş. Adam kendi halkını özellikle aç bırakıp katlediyor. Yani özellikle kendi halkını yapıyor bunu. Bırakalım daha savaşlar bir tarafa başka milletlerle, daha kendi halkını kesmeye başlıyor adam. Kendi içinde kesiyor. Bu şekilde yaşanan istatistiklerden oluşmuş rakamlar var karşımızda. Az önce Oktar Hocam anlattı, gösterdi. Dolayısıyla geçmiş tarih bize ancak mutluluğun Allah'ın adının anıldığı toplumlarda olabileceğini gösteriyor. Bunun dışındaki her sapkın ideoloji, özellikle de ateizme dayanan, darvinizme, materyalizme dayanan tüm ideolojilerin, faşizm olsun, komünizm olsun, yaşanması halinde hep felaket geldiğini görüyoruz. Yaşanmış bir şey bu, yani görülmüş bir şey. Daha ne olması gerekiyor ki, değil mi? Yaşıyor insanlar, berbat ediyorlar. Rezalet çıkıyor. Onlarca yıl milyonlarca insanın kanı akıyor. Felaket, fakirlik her yerde kol geziyor. Şimdi biz yine istiyoruz diyor. Yani insan felaket ve mutsuzluğu istemez inşallah. Bunun tek çözümü var. Günümüzde çok güzel bir dönemde yaşıyoruz. Hazreti Mehdi'nin yaşadığı bir dönemde yaşıyoruz. Çok güzel, çok mutlu bir haber bu. Bütün dünyadaki her insan için çok güzel bir haber. İnşallah, değil mi? Dünyada bolluk bereketliğin, gerçek güzelliğin, gerçek zenginliğin, gerçek adaletin, gerçek eğitim ve ekonomik ferahlığın en güzel olacağı döneme doğru gidiyoruz. İnşallah bu sadece Allah'a imanla, İslamiyet'in dünyaya hakim olmasıyla inşallah olacak bir düzen.
İnşallah. Bakın Rusya'dan bahsettik, Çin'den bahsettik ama aynı komünist terör Afganistan'da da oluyor. Bir örnek verelim. 1979 Mart'ında Kerala köyü, 1700 yetişkin ve çocuk, köydeki erkek nüfusun tamamı meydana toplandı ve yakından nişan alınarak otomatik silahlarla tarandı. Ölüler ve yaralılar bir buldozer yardımıyla 3 ayrı çukura üst üste gömüldü. Terör Kabil kentini de sarmıştı. Kentin doğusunda bulunan Pole Çarkı cezaevi toplama kampına dönüştürüldü. Cezaevi müdürü Seyit Abdullah mahkumlara şöyle bir açıklama yaptı. Bakın diyor ki Seyit Abdullah, sizler çöp haline getirilmek için buradasınız. İşkence en geçerli yöntem orada. Bir gecede onlarca mahkum yüzlerce nedenle idam edilirdi. Cesetler ve can çekişen bedenler buldozerler yardımıyla üst üste gömülürdü. 15 Ağustos 79'da Hezarelerden 300 kişi direnişe destek verdikleri gerekçesiyle tutuklandı. 150'si buldozerler yardımıyla diri diri gömüldü. Öteki 150'si benzine bulanarak canlı canlı yakıldı. Bakın diyor ki Pole Çarkı cezaevinin müdürü duymak isteyenlere şöyle diyordu. Yalnızca 1 milyon Afganlıyı sağ bırakacağız. Sosyalizmi kurmak için bu kadar adam yeter. Budur komünizm. Yani nereye gitse veya Darwinizm mi? Bakın asıl Darwinizm'dir tabii. Darwinizm bir topluma girdi mi mutlaka zarar getirir. Yani sen insanlara hayvansın diye bunu öğrettin mi? Yani hayvansın, haşa bir yaratıcı yok, tesadüfe borçlusun. Evrimleşerek oluştun, tesadüfler yoluyla, doğal olaylarla, doğal seleksiyon, mutasyon gibi hayali mekanizmalarla. Dolayısıyla hayatta kalman için de çatışman gerekir. Doğada da çatışıyor hayvanlar, görüyorsun işte. Hızlı koşanlar, yavaş koşanları yakalayıp yiyor. Büyük balık, küçük balığı yutar gibi mantıklarla böyle. Çatışırsan da ilerlersin. Sonucunda bu olur. Fakat ilginç olan, şimdi hocamız ısrarla günlerdir, ya uzun zamandır da bir yani asıl son günlerde inşallah, bu Mehdiyet'e karşı çıkan yobazlık sisteminin üzerinde duruyor. O da çok önemli. Yani bir kere bir Darwinist, materyalist bir zihniyet var. Deccaliyetin sistemi, Mehdiyet'e ve İslam'ın önünde duran, karşısında. Yani karşısında. Bir de Mehdiyet'i istemeyen, bu da çok ilginç, yani bu da iman hakikati, Allah'ın varlığının delili. Bir yobazlar kesimi var böyle, münafıklar var. Onlar da var güçleriyle karşı çıkmaya çalışıyorlar. Gelmedi, geldi de geçti, sonra gelecek. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne Mehdi diyorlar. Halbuki açık açık söylüyor Said Nursi Hazretleri. Zaman bildiriyor. 1400 sene sonra gelecek olan hakikati kendi dönemlerinde garip zannetmişler diyor. Yakın zannetmişler. Ne zaman gelecek? 1400. Hangi dönemde yaşıyor Said Nursi Hazretleri? 13. yüzyılda yaşıyor. Değil mi? 13. yüzyılın müceddidi. Hocamız bugün okudu. Ben onun diyor, piştel bir neferiyim diyor. Dümdarı piştel bir neferiyim diyor. Ben ona zemin hazırlıyorum diyor Hazreti Mehdi Hazretlerine. Ve zaman bildiriyor. Mesela maddiyün tabiyyünü ezecek diyor. Tam susturacak diyor. Oldu mu Said Nursi Hazretleri döneminde? Olmadı. Hep o zat diyor, o şahıs diyor. Hem şahıs diyor, hem sonraki dönemde geleceğini bildiriyor. Ve ben de bunu kabrimden seyredeceğim diyor. Vefat edeceğinden sonraki bir dönemde olacağını bildiriyor. Buna mukabil bakıyoruz bazı insanlarda buna karşı çıkma var. Hocamız dedi ki bugün inşallah. O dedi on binlerce okul yaptırdılar dedi. Değil mi? Böyle bilselerdi dedi Mehdiyet'e hizmet edeceklerini dedi. Sonradan kaçmaya çalıştılar ama kaçamadılar dedi böyle dedi. Bunu yapmazlardı dedi yani böyle. Değil mi? Asıl Mehdiyet'e hizmet ediyorlar şimdi inşallah. Bu halbuki Said Nursi Hazretleri çok detaylı olarak anlatmış. Her söylediği de doğru çıkıyor. Ve zamanla yani zaman bildirerek de aynı şekilde söylüyor. İnşallah. Burada tabii ümitsizlikten, yeisten bahsediyor Said Nursi Hazretleri. Ve bunun bir kanser gibi olduğunu bildiriyor. İslam dünyasına girdi diyor bu diyor. Bir kanser hastalığına benzetiyor inşallah. Halbuki Allah Kur'an'da Allah'ın rahmetinden bakın şöyle buyuruyor Allah. Şeytanlara Allah'a sığınırım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Umutsuzluk haram. Yani Allah Kur'an İslam'ı hakim kılacağını bildiriyor. Olmayacakmış, İslam birliği olmaz, biz mahvolduk, böyle umutsuz yeyiz, haram inşallah. Nitekim, ya ama bunun da bir kader üzere olacağı bildiriliyor. Peygamberimiz diyor ki bakın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların ümitsiz olduğu, yani umutsuzluğa kapıldığı ve hiç Hazreti Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir diye buyuruyor. Demek ki bu da olacak ki haram. Bazı insanlar umutsuzluğa kapılacaklar. Bakın insanların ümitsiz olduğu ve hiç Hazreti Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir. Demek ki bu da Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti. Yani net olarak şu anda hayatta olduğunu, faaliyette olduğunu kanıtlıyor. Bazı insanların ümitsiz olması, Mehdi'yi yokmuş demeleri inşallah.
İnşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam zaten Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'u değil mi? Hazır bir program olarak neşir ve tatbik edeceğini inşallah söylüyor. Yani Risale-i Nur'u da kendi hizmetinde hazır bir program olarak kullanacağını söylüyor inşallah. Bu da ne demek? Hazreti Mehdi'nin inşallah Bediüzzaman Hazretleri ile aynı doğrultuda olduğunu değil mi? Aynı görüşü paylaştığını, aynı yolda yürüdüklerini gösteren bir şeydir. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri'nin bırakmış olduğu bir miras var. Risale-i Nur külliyatı. Bunu hazır olarak alıp kullanıyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Ondaki hakikatleri, ondaki iman hakikatlerini, ondaki güzel ilmi, ondaki güzel bilgiyi açığa çıkartıp güzel bir halde insanlara tebliğ yaparken kullanıyor. Biz onun öncü bir askeriyiz diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu da o anlamda değil mi? Öncü bir askeri olmuş oluyor inşallah. Çünkü Allah'ın ilhamıyla yazılmış olan güzel Risale-i Nurları Hazreti Mehdi Aleyhisselam alıp kullanıp insanların hidayetine vesile oluyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin mirası da bu anlamda çok güzel bir şekilde değerlendirilmiş oluyor inşallah. Doğrusu da bu.
Evet.
Yani Hazreti mesela Bediüzzaman Hazretleri'ne uyduğu için bütün o camia değil mi? Büyük, çok büyük nur camiası var. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'unu aynen kabul edip tatbik ediyor.
Hakiki sahipleri diyor zaten.
Hakiki sahipleri.
Gerçek sahipleri. Yani Mehdi ve şakirtleri diyor üstad. Elhamdülillah.
Çok net tarif ediyor.
Evet.
Demek ki böyle yapmak gerekiyor. Demek ki böyle olmak gerekiyor. Hazreti Mehdi'yi arayıp bulmak o yolda olmak gerekiyor. Demek ki nur yolu değil mi? Doğru olan yol inşallah bu. Çok açık bir şekilde buradan da görünüyor. Anlattığı gibi.
Bakın diyor ki üstad. Şimdi hatıra geldi ki şualar sayfa 605'te. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mimler ikişer sayılsa bundan bir asır sonra ne demek? Şimdi demiyor. Bundan bir asır sonra yani 14. yüzyıl Hicri.
Evet.
13. yüzyılda yaşadığına göre üstad bunu söylediğinde bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şakirtleri olabilir. Yine Kastamonu laikasında hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat. Bir şahıs.
Hakiki beklenilen.
Bir asır. Evet. Hakiki beklenilen. İnşallah. Çok açık bir şekilde bildiriyor. İnşallah. Yine bakın ta 1371 senesinden sonraki alem-i İslam'ın mukadderatına, kaderine nazar eden, yani göz atan Hutbe-i Şamiyadaki hakikatler. Bakın diyor ki Üstad Said Nursi Hazretleri. Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet, müsbet ilimler ve sanat, ilim ve fenlerle öğrenilen bilgiyle yani medeniyetin mehasını, medeniyetin iyiliklerini o üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip, o 9 manileri mağlup edip dağıtmak için. Kim yapıyor bunu? Hazreti Mehdi. Ne zaman? Şimdi olmasa da 30-40 sene sonra. Ve şöyle bitiriyor sonunda da. İnşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. 1371. 30-40 sene sonrası ne zaman oluyor? 1401 ne evet. Zaman? 1981 yılı. Evet. 1981 inşallah. 40 sene sonrası ne zaman oluyor? 1991 oluyor. Yarım asır sonra onları darmadağın edecek diyor. Yani verdiği zaman zaten şu dönem inşallah. Evet. Değil mi? Bu dönemi işaret ediyor zaman vererek. İnşallah. Yine bakın 71'de Fecr-i Sadık tan yerinin ağarması başladı. 1371. Veya başlayacak. Eğer bu Fecr-i Kazıp sabaha karşı ufukta yayılmaya başlayan birinci kızıllık da olsa, sabaha başlayan birinci kızıllık ufukta, 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık, Fecr-i Kazip'ten sonra yayılmaya başlayan ikinci aydınlanma yani çıkacak. 30-40 sene sonra çıkacak.
Çok güzel, ben zaten okumamıştım.
Şimdi 71'de Fecr-i Sadık, 1371. 30 sene sonra diyor, toplayalım, 1401 yapıyor, 1981. Evet. 40 sene sonra diyor, 1371, 40 daha, 1411, 10. Yani 1991.
Evet.
Yani artık üstad zaman şimdi vermiş, yani tarih vermiş inşallah. Allah'ın izniyle öyle oldu zaten. Dünyadaki değişiklikler de hakikaten o 1980 ile başlayan o değişiklik 81, 91, 2001. Darwinizm ve materyalizm dünya çapında yerle bir olmaya başladı. Değil mi? Mücadele galibaneye döndü inşallah.
Evet.
Ve dünya çapında oldu bu. Yani bir tek hani Türkiye'de, bir tek başka ülkede değil. Tüm Amerika'da da böyle oldu. İşte diyor adam, Richard Dawkins ne diyor? Darwinist bir dünya istemiyorum diyor. Kim diyor bunu? Darwin başı diyor zaten. Darwinizm daha başında daha başka bir baş var mı? Bir tane baş var. O da Richard Dawkins işte. Uzaylılar getirdi dedi en son. Kabul etti. Anthony Flew ateistlerin başıydı. Ne dedi adam? Darwinizm geçersizdir. Sadece Allah yaratmış olabilir. Bütün ateistlerden de özür diliyorum dedi. Ateist başıydı 20. yüzyılda. Adam iman etti inşallah.
İnşallah ve İngiltere'de böyle ilanlar çıktı. Çok şükürler olsun ki. Darwinizm doğduğu yerde gömüldü, öldü diyoruz. Bak fotoğrafına gösteriyorum şu an. İnşallah.
Maşallah.
Evet, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah.
Evet, yerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, hocam.
Evet.
Evet. En son üstad'da kalmıştık. Üstad, Mehdiyet hadislerini inkar veya tevil edenleri uyarıyor. Şöyle uyarıyor. 24. sözün 3. dalında akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim, onların bir kısmına zayıf veya mevzu demişler. Yani hadislere zayıf veya zayıf diyorlar, zayıf hadis. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısım da inkara kadar gitmişler deyip, konuyu delillere de ispat ettikten sonra en sonunda bu kişilere de şöyle sesleniyor Said Nursi Hazretleri. Netice-i kelam, ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf, felsefesi kavi, hodbin yani bencil, kibirli, kendini beğenen, münekkit, sürekli eleştiren adam diye inşallah. Mehdiyet, herkesin isteyeceği, Allah'ın vaadi olan, çünkü İslam'ın hakimiyeti Kur'an'da Allah'ın vaadi inşallah. Ve mutlaka gerçekleşecek kader üzere bütün alametleri gerçekleşti. Allah'ın bildirdiği alametler bunlar. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ın bildirdiği, vahiy yoluyla bildirdiği alametleri söylüyor. Onlar da gerçekleşiyor inşallah.
Şimdi bir alameti daha, kutsal emanetleri açığa çıkarması inşallah. Hazreti Mehdi zamanında olacak bir şey bu. Yani asırlardır duruyor kutsal emanetler, bulunamıyor. Ama Hazreti Mehdi aleyhisselam zamanında inşallah açığa çıkartılıyor. Fiziksel olarak birçok mesela rivayet de var. Yeri de tarif ediliyor aşağı yukarı. Mesela hocamız söylüyor Hazreti Musa'nın ahi sandığıyla ilgili değil mi? Tebriye Gölü'nün altında, çamurların altında olduğunu, bir kısmının veya bir Hatay'daki mağaraların bir tanesinin içerisinde de olduğunu mesela söylüyor. Ama bulunamıyor mesela inşallah. Fakat bu önümüzdeki yıllarda bulunacak. Çünkü Hazreti Mehdi hayatta ve o bulacak inşallah. Onunla ilgili şimdi sunumumuzu göstermeye devam edebiliriz. Kutsal emanetlerle çıkması. Yani kutsal emanetler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın varlığının bir belirtisi oluyor, alameti oluyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar inşallah. Yani Peygamber Efendimiz'in sancağı, gömleği, kılıcı, onun işaretleri ve onun güzel ifadesiyle yatsı vaktinde, yani gece, akşam vaktine dikkat çekiyor inşallah. Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabut-u Sekine'yi, Beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cübbesini, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın minberinin asasını, ve Allah'ın beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleri çıkaracaktır inşallah. Yani geçmiş peygamberlerden gelen emanetlerin hepsini teker teker çıkarıyoruz maşallah.
Maşallah.
Peygamberlerin...
O ilk hadiste Hazreti Peygamber'in ırkası, sancağı ve kılıcı İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda. Yani İstanbul'a işaret var. Hazreti Mehdi'nin İstanbul'a çıkacağı inşallah.
Evet, o da aynı zamanda onunla gösteriyor. Bir de gece yatsı vaktinde Peygamber Efendimiz'in ifadeleriyle çıkacağını söylüyor. O da yine akşam değil mi? Gece vaktinde Peygamber Efendimiz'in anlattığı gibi onun sözleriyle, ifadeleriyle konuşacağına Allah-u Alem işaret ediyor olabilir. Diğer hadiste Salih bin Ukbe'den, o da babasından, o da İmam Muhammed Bakır'dan, o ise babalarından nakleder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi şöyle buyurdu. Mehdi benim evlatlarımdandır. Onun gaybet dönemi olacaktır. Yani yokluk, gizli kalma, gözden ırak olma gibi, gizli saklı kalma gibi gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde ümmetten birçoğu delalete düşecektir. O peygamberlerin nişaneleriyle, yani alametleri ve işaretleri ile gelecek inşallah. Zaten bir hadiste peygamberlerin nişaneleriyle, onun işaretleriyle geleceğini söylüyor. Başka hadislerde teker teker işaretlerinin ne olduğunu, nerelerde olduğunu, inşallah nasıl çıkaracağını, yani neleri yapacağını söylüyor inşallah. Peygamber Efendimiz'in sancağı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında olacaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Az önce söylediğim gibi Doktor Hocam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicr, yani hale bulunur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beri açılmamış olup Hazreti Mehdi aleyhisselam çıkınca açılacaktır.
Maşallah.
Özellikle 1400 yıldır saklanan bir bayrak. Bozulmadı sancak. Maşallah. Sancak, evet.
Ve hiç açılmamış. Hakikaten o açılmamış sancak duruyor Topkapı Sarayı'nda açılmamış olarak. O da bir mucize. Değil mi? O kadar Osmanlı Sultanı evet. Var, halife olmuşlar, başkaları var. Kimse açamamış onu. Hazreti Mehdi'yi bekliyor orada. Hakikaten açılmamış olan sancak duruyor orada. Özel olarak Hazreti Mehdi'yi açacak onu Allah'ın izniyle zamanı geldiği zaman.
Evet, dikkatli ve derin düşündüğünde metafizik bir konu olduğu belli yani inşallah.
Evet,
maşallah. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani son peygamber. Çok çok önemli bir insan maşallah. Ve onun bir emaneti var ve hiç açılmıyor ki Osmanlı İmparatorluğu vardı mesela. Kaç tane padişah geldi dediğin gibi. Hiçbirisi de mesela açmıyor. Bu nasip olmuyor. Burada metafizik özel bir durum var belli yani maşallah.
Maşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bayrakları beyaz ve sarıdır. İçinde çizgiler bulunur. Bayraklarında Allah'ın ismi azamı yazılmıştır. Onun bayrağı altındaki hiçbir birliği, onun bayrağı altındaki hiçbir birliği mağlup edilemez. İnşallah İslam birliği olacak. Türk-İslam birliği olacak inşallah. O birlik zaten dünyanın en kuvvetli yapısı olacak ve kesinlikle de mağlup edilemeyecek tabii ki inşallah.
Maşallah.
Allah'ın elçisi için Hazreti Cebrail aleyhisselam tarafından Bedir Savaşı sırasında getirilen sancak, İmam-ı Zaman yani Hazreti Mehdi aleyhisselam tarafından yükseltilecektir. Bu sancağın özel niteliği dört bir yanda bir aylık mesafedeki düşmanların kalbine korku salıyor olmasıdır. Buna eşdeğer olarak insanların kalplerinde memnuniyeti ve sağlamlığı arttıracaktır.
İnananların kalplerinde.
İnananların kalplerinde memnuniyeti ve sağlamlığı arttıracaktır. Yani çok açık bir şekilde bak bayrağın dört tarafından bir ay uzak mesafe dediği zaten günümüzde dünyada bir ayda zaten dünyanın her yerine gideriz. Birkaç günde seyahatler artık oluyor. Dünyanın her yerine ulaşacağını bu yani hakimiyetin çünkü bayrağın görünmesi demek onun bir aylık mesafede görünmesi demek dünyanın her yerinden artık hakimin o olduğunu, o bayrağın sahibin olduğu anlamına gelir. Çünkü her yerden görülüyor hakim o. Ve herkese diyor bak memnuniyet ve sağlamlığını arttıracaktır diyor inananların.
Korku salıyor diyor. Kime salıyor? Darwinistlere, materyalistlere. Evet. Çünkü fikren onların batıl sistemlerini çöker diyor. Onlar evet. Da korku duyuyorlar.
Ama müminler de müthiş sevinç duyuyor ve hoşnut oluyorlar maşallah. İnşallah. Yani şimdi hoşnutlar mı müminler? Şimdi yaşamları güzel mi? Her yerde kan akıyor, her yerde zulüm var. Müslümanların dünyanın neresine gitsek Müslümanların biz zor durumda olduğunu görüyoruz. Kötü durumda olduğunu görüyoruz. Bu hadisin mesela daha tecelli etmediğini ama tecelli edeceğini açık bir şekilde inşallah tarif ediyor hadis. Bu da hakimiyeti belli eden hadislerden bir tanesi inşallah.
Ama onun için de gayret gerekiyor Allah.
Evet.
Çünkü dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar, fitne yeryüzünde kalmayıncaya kadar mücadele edin diyor. Fikri mücadele. Yani dolayısıyla bakarak böyle Hazreti Mehdi nasılsa bunu yapıyor, talebeleri nasılsa yapıyor, olmaz. Çünkü herkes, Allah diyor, yapayalnız yarattığımı bana bırak diyor inşallah. Bana yapayalnız olarak gelecektir diyor. Herkes tek tek hesap verecek Allah'a. Yani hayatını nasıl geçirdi? Ev mücahitliği olmaz inşallah. Seyirci olmamak gerekiyor.
Evet.
Demek ki o fikri mücadeleye var gücüyle herkesin katılması gerekiyor inşallah.
Yani herkesin yapacağı bir şey var. O gün videoda hocamız gösterdi. Küçük çocuk bile broşür dağıtıyor. Ve o da bir icraat. O da güzel bir şey maşallah. Herkes bir tane broşür bile dağıtsa bir icraat olmuş olur. Çünkü bu kanalda biz Hazreti Mehdi'yi anlatıyoruz. Hazreti İsa'yı anlatıyoruz. İslam'ı anlatıyoruz. Güzelliği, doğruyu, barışı. Değil mi? Biz bunu anlatıyoruz inşallah. Bunu tanıtmak da yine bir fayda olmuş oluyor. Darwinizme darbe vuruyoruz. Darwinizmi ortadan kaldırıyoruz Allah'ın izniyle inşallah. Ne güzel faaliyet olmuş oluyor.
İnşallah.
Devam edelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mührünü kullanacaktır. Yani peygamberlik mührü. Cafer Sadık şöyle buyuruyor. Adeta kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görür gibiyim. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin altın mühürle mühürlenmiş sözleşmesini cebinden çıkarıyor. Mührünü açarak onu insanlara okuyor.
Demek ki peygamberin altın mühürle mühürlenmiş sözleşmesini mesela hocamız da Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak kullanıyor inşallah. Onları diyor peygamberimizin son peygamber olduğunu remzetmek için diyor. Bu sözünde son söz olduğunu remzetmek için diyor inşallah. Allah'ın izniyle kullanıyor ama Mehdi'nin de kullanacağını bizzat bildiriyor Peygamber Efendimiz maşallah.
Maşallah yani Peygamber Efendimizin sancağını kullanıyor. Peygamber Efendimizin ifadelerini yatsı vaktinde dile getiriyor. Peygamber Efendimizin mührünü kullanıyor. Demek ki Peygamber Efendimizin bir nevi mirasını inşallah tebliğ vazifesini bu asırda en layıkıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam yapıyor. Bu hadislerin hepsi ona işaret ediyor.
Maşallah.
Ve yaklaştığını da gösteriyor inşallah. Yani hakimiyetin, İslam'ın dünyaya hakim olmasının, değil mi? Altın çağ gitle yaklaştığını da gösteriyor. Çünkü Darwinizm artık yeryüzünden siliniyor. İnançsızlık yerini inançlı olmaya bırakıyor. İnanca karşı bir saygının gün geçtikçe dünyanın her yerinde arttığını görüyoruz. Her şeyin yani doğal felaketlerin ve sosyal bunalımların diyelim arttığını inşallah tam bu zamanda görüyoruz. İnancın da saygı duymaya başladığı bir zamandayız. Yani tam arifesinde gibiyiz inşallah. İnancın yeryüzüne yayılmasıyla bütün bu bunalımların sorunların da hızlı bir şekilde çözüm ulaşacağını Allah alem göreceğiz inşallah. Tam çünkü her şeyin değil mi en maksimumda doruk noktasında gibiyiz şu an dünyanın her yerinde.
Yani öyle gelişmeler oluyor ki maşallah bakın. Amerika'nın en büyük hava üssünde Amerikan evet. Genelkurmayının ve Amerikan devletinin izniyle hocamızın adına konferans oluyor. Darwinizm ve materyalizmin geçersizliğini anlatan. Bırakmıyorlar. Bir tane daha konferans rica ediyorlar. Programda yokken Kur'an mucizeleri anlatılıyor. Sonunda orada bulunan yaklaşık 2 ya da 3 tane Müslüman var. Diğer hepsi Müslüman olmayanlar. Aralarında Hristiyanlar var, Darwinistler var. Hepsi el kaldırıp Kur'an talep ediyorlar değil mi? Kur'an istiyorlar maşallah. Biraz önce gördük Londra'nın sokaklarında, Londra yani Darwinizmin beşiği artık çıktığı yer. Allah vardır bilimsel delillerle Allah vardır. Yazılı otobüsler hocamızın resmi ve yaratılış atlasıyla üzerinde günlerdir geziyorlar. Milyonlarca insanın göz önünde değil mi inşallah? Maşallah. Tıs yok. Bu neyi gösteriyor? Dünyada İslam, Allah'ın dini hakim oluyor çok açık bir şekilde. Çok özel durumlar var. Yani hocamız mesela Amerikan ordusundaki bu konferansta demişti inşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da vesile olmasıyla inşallah. Çünkü özel bir durum. Normalde ben mesela dinledim Hristiyan bir radyoda Biz bile yapamadık. Yani Hristiyanlar söylüyor bunu. Biz böyle bir şey yapamazdık, yaptırmazlardı diye. Ama hocamız inşallah orada konferansı oluyor. Demek ki özel bir durum var. Hazreti İsa Aleyhisselam da faaliyette inşallah.
Evet.
Aynı şekilde burada da yani böyle otobüslerin bu şekilde değil mi? Londra'da maşallah milyonlarca insan. Elhamdülillah çok büyük değişiklikler oluyor. Tabii ki diğer değişiklikler, ekonomik kriz, İslam ülkelerindeki değişiklikler, İslam birliğinin açıkça artık böyle telaffuz edilmeye başlaması. Elhamdülillah. Mehdiyetin zırve gölgesinin bütün dünyayı kapladığının delilleri.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın inşallah bu görevi icra ederken çok da önemli bir talebeleri oluyor. Onun cemaati oluyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaati hakkında da Peygamber Efendimiz'in tarifleri var. Bazı hadisleri var inşallah. Onlar da övgüye layık oluyorlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaati mesela yiğit kişiler olacaktır. Allah onlara hep zafer nasip edecektir diye Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam naklediyor. Mesela hadiste dostları yiğit, şecaatli, salih, imanlı kişilerdir. Ona itaatte gayretlidirler. Değil mi? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a itaatte gayretlidirler. Yani özellikle çaba harcıyorlar bir de itaat etmek için. Sadece itaati dinlemekle değil, itaatte özellikle de istek ve gayret gösteriyor, titizlik gösteriyorlar inşallah. Nereye ve hangi işe yönelseler, Allah alem bu itaatlerinden dolayı, nereye ve hangi işe yönelseler mutlaka ve mutlaka zafere ulaşırlar. İnşallah bu Allah'ın Müslümanlara değil mi göstermiş olduğu, gösterecek olduğu bu devre özellikle özel galibane, İslamiyet'in açık ve galibane olduğu bu çağda göstermiş olduğu bir güzellik. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın onun yolunda giden talebeleri de inşallah hep açık ve galibane olacaklardır. İcraatlarında açık ve galip olacaklar inşallah. Aynı zamanda yiğit, salih ve imanlı kişiler olacağını söylüyor. Başka hadislerde ne öncekiler ne de sonrakiler onlara fedakarlıkta erişemeyeceklerdir diyor inşallah. Demek ki çok fedakarana hayat sürecekler. Demek ki çok fedakarlıkta bulunacaklar. Maşallah. Fedakarlık ne de olur? Dünya hayatının heva ve isteklerinde olur. Dünya hayatının ihtiyaçlarında olur değil mi? Az uyurlar. Yeri gelir az belki yiyecek tüketirler. Kendi özel işlerindense yani özel dediğimiz kendi mesela iş kuruyordur. Kendi özel ticari işindense sadece ondansa veya özellikle Allah için, tebliğ için bütün zamanını, vaktini, işini, parasını, zamanını hep ona vakfederler. Mesela birçoğun bekar olacağını, onlarla kimsenin evlenmeyeceğini başka hadiste söylüyor. Demek ki evlenmeyecekler. Bu anlamda mesela fedakarlıkta bulunacaklar. Eş ve çocukları olmayacak. Demek ki o vaktinde, bütün vaktinde inşallah hep Allah yolunda vakfedecekler. Onun için harcayacaklar. Zamanını, parasını, aklını, zekasını, değil mi? Gayretini, gücünü hep Allah yolunda harcayacak. Ve bu anlamda hep fedakarana tutum takınacaklar inşallah. Maşallah. Önce Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve talebeleri bu devirde değil mi? Çok güzel bir hayat yaşayacaklar inşallah.
İnşallah.
Yani bu mesela bugün hocamız bahsetti gelen bir mail üzerine. Yani gizli dinsizsin dedi, artık söylüyorum dedi hocamız. Yani gizli dinsizsin dedi. Yani bunu söylüyorsan eğer böyle bir şeyi. Bu manaya gelir dedi. Yani hocamız açıkça söylediği için hani biz de söyleyebiliyoruz inşallah. Yani çok enteresan tavırlar içerisinde olan insanlar var ayrı zaman içerisinde. Yani bir bakıyoruz yani yobazlık o kadar tehlikeli ki. Yani dinle ilgili yobaza Kur'an ayetlerini kabul ettiremiyoruz. Yani dinin yobazına Kur'an ayetlerini hiçbir şekilde kabul etmiyor. Ama diyor ki ben Kur'an'a tabiyim diyor. Ama Kur'an ayeti kabul etmiyor. Bilim yobazlarına yani evrimcilere bilimsel gelişmeleri kabul edemiyoruz. Evet. Ama sorsan diyor ki ben bilime tabiyim diyor. Yani bunu çok iyi görmek lazım. Şimdi biz her konuda Allah'ın izniyle Kur'an'a ve Peygamberimizin sünnetine başvururuz sallallahu aleyhi ve sellem inşallah. Yani kalkıp da bize başka birisi işte bir konuda Kur'an dışı, sünnet dışı bir şey söylemeye kalkarsa bu bizi ilgilendirmez, kale dahi almayız. Ama bunu kalkıp da din bunu emreder, Allah bize bunu emretti diye söylerse o zaman karşısında dururuz. Yani şimdi bu ehli kitap konusu olsun, işte çok fazla konular var. Mesela hocamız da hocamıza mail gönderiyor bazıları. Hocamız bugün açıkça söyledi artık yani. Dinsizsiniz dedi. Bir de hani işte kendiniz neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz. Ondan sonra sağa sola eleştirmeye kalkıyorsunuz. Herkes kendisine baksın ilk önce. Bir kendisini düzeltsin. Ondan sonra bir işte Kur'an'a göre, Kur'an'ı okuyup tabii ki kendisini ona göre düzeltmesi gerekiyor. Ondan sonra bir etrafına bakması gerekiyor. Bu çok önemli. Mesela bu ehli kitap konusundan yine birazcık bahsedelim inşallah. Ehli kitap konusu çünkü bir türlü yani anlatıyor hocamız. Biz de hocamızın vesilesiyle anlatmaya çalışıyoruz. Ama tekrar, halen daha tekrar tekrar hocam ehli kitapla dinimize göre görüşülüyor mu diye mail geliyor. Yani samimi soranları tabii tenzih ederiz yani inşallah onların samimi soruyorlarsa eğer tenzih ederiz ama bakın ayetler çok net. Allah ayette Ali İmran suresinde 113. ayette şeytan Allah'a sınırım onların hepsi bir değildir buyuruyor. Ya ısrar etmenin lüzumu yok hepsinin biri olduğuna dair. Yani hepsi bir, hepsi aynı diye ısrar etmenin lüzumu yok. Allah hepsi bir değildir diyor. Onların hepsi bir değildir. Kitap elinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Çok net. Yani çok net değil mi ayet?
Evet.
Anlaşılır son derece. Evet. Gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanıyorlar. Allah ayetlerde yemeklerini yiyebilirsiniz, onlar da sizin yemeklerinizi yiyebilir buyuruyor. Yani yemeğe gidiyoruz biz ehli kitabın evine. Onları da davet ediyoruz. Gelin bizim evimize bu akşam yemeğimiz var diyoruz. Beraber yiyeceğiz diyoruz. Oturuyoruz sofraya, ehli kitapla sohbet ediyoruz. Nasılsınız, iyisiniz? Ondan sonra hal hatırlarını soruyoruz. Ondan sonra Kur'an açıyoruz, Kur'an okuyoruz. Karşılıklı. Allah'ın tek bir Allah olduğunu, tek bir Allah'ın inanmamız gerektiğine dair öğütte bulunuyoruz. Güzel söz söylüyoruz. Nefislerine ilişkin Allah güzel söz söyleyin buyuruyor Allah ayette. Nefislerine ilişkin güzel söz de söylüyoruz aynı zamanda. Bu Allah'ın gösterdiği yöntem bu. Ama bir bakıyoruz. Yok biz bu yöntemleri istemiyoruz. Biz ehli kitapla da görüşmeyiz. İşte Yahudiler, Hristiyanlarla da görüşmeyiz. Kendi işte mezhebimize uymuyorsa onunla da görüşmeyiz. Düşmanı ilan ederiz. Böyle bir din anlayışı yok. Allah dinlerini fırkalar halinde böldüler. Her bir fırka kendiyle övünmektedir buyuruyor Allah ayetinde. Demek ki yanlış bir tavır bu. Yani dini böyle parça parça edip sonra da herkesin kendi yöntemiyle övünmesi demek ki yanlış bir tavır. Allah ayette net bir şekilde bildirmiş. Zaten Hazreti Mehdi geldiği zaman da bu yanlış tavrı düzeltecek Allah'ın izniyle. Yani ehli kitapla da inşallah Hazreti Mehdi'nin sürekli irtibat halinde olacağını hadislerden anlıyoruz. Artı mezhepleri kaldıracak Hazreti Mehdi. Ve tek bir mezhep kalacak. Peygamberimiz dönemindeki gibi bir mezhep kalacak. Şimdi ayetleri mesela okuyoruz. Bu güruh ayetlerden de haşa utanıyor kendi akılsız kafasıyla. Hocamız bugün okudu pek çok ayet. Ve okurken de bu ayetlerden utanıyor dedi bir kısım. Müslüman olduğunu iddia eden ve çok dindar olduğunu iddia eden kesim. Ayetten utanır mı insan ya? Yani Müslüman bir insan ayetten utanır mı?
Haşa.
Yani evet. Tahayyül edilecek bir şey değil. O zaman inanmıyorsun zaten. Evet. Yani sen başka bir din yaşıyorsun. Kendi kafanda.
Belirti olmuş o. Evet.
Tabii ki. Yani sen başka bir şey yaşıyorsun. O İslam değil o zaman. Yani biz her ayeti Allah'ın izniyle yüzümüzü gere gere okuruz. Ve hepsini de kabul ediyoruz. Net bir şekilde iman ediyoruz Allah'ın
öyle
izniyle.
Evet. İnşallah.
İnşallah. Ama tabii bir müşrik kesim var. Bu peygamberimiz döneminde olan bir kesim var. Her dönemde var zaten. Bu dönemde de var. Mesela ayet iniyor. Bunu değiştir diyor peygamberimiz haşa. Ya bu bizim dinimize uymuyor diyor. Ya bunu değiştir ya da başka bir kitap getir diyorlar. E şimdi aynı güruh o zaman varsa bu dönemde olmaması mümkün mü? Mümkün değil. Ama aynı güruh şöyle devam ediyor. Kur'an yeterli değildir. Kur'an haşa eksiktir. Bakın bizim anlattığımız hurafelerle dini anlayabilirsiniz ancak. Deyip yine kendi kafalarında o 1400 yıldır hatta binlerce sene öncesine dayanan o hurafe dinini din diye anlatmaya çalışıyorlar. Hocamız da hayır o konular öyle değil. Kur'an'a göre bu şekildedir. Sizin anlattığınız dinde Kur'an'a uyan kısımları haricindekiler hurafedir. Hurafe dinidir diye çok net anlatımlar yapıyor. Yani bunu ısrarla böyle takım tutar gibi sürdürmenin manası yok. Mesela hoca oluyor. Hocası net bir şekilde hani herhangi birisi. Yani hocası net bir şekilde yanlış bir şey yapıyor. Bunu da görüyorsun yani yanlış bir şey yaptığını. Hani dine aykırı bir şey yapıyor. Yani takım tutar gibi hayır biz ille de hocamıza sahip çıkarız. Yani dinden çıksa bile hocasını savunmaya devam edecek. Yani dini reddediyorum dese bile halen daha devam edecek belki. Yani takım tutma mantığıyla
evet, romantik bir bakış
olmaz. Yani birisi eğer doğru söylüyorsa, Kur'an'a uygunsa söyledikleri desteklenir. Değilse de eleştirilir. Yani yanlışı hatırlatılır. Samimiyse zaten hemen düzeltir. İşte değilse hatırlatmaya devam edilir. İnsanlar yanılmasın diye anlatımlar yapılır. Yani buna dikkat etmek lazım. Yani bu mesela Allah yöntemlerini bildirmiş. Nas suresi 116. ayette. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal buna haram demeyin diyor Allah. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Ya demek ki dillerinin yalan yere nitelendirmesiyle diyor ki şu helaldir diyor, bu haramdır diyor. Yani kaynak var mı? Yok. Kaynak yok ama bizim dinimize göre böyle diyor. Yani bizim Allah bunu emreder diyor bize. Dolayısıyla şunlar haramdır diyor. Ama Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz diyor bakın Allah ayette ve ahirette bir açıklaması yok bunun. Ve yine mesela onlar bir çirkin hayasızlık işlediklerinde şöyle diyorlar ayet. Biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah bunu bize emretti derler. Bakın. Ne diyor mesela? İşte ehli kitaba karşı işte bizim tutumumuz ne olması gerekiyor? Tabii ki düşmanımız ehli kitap. Biz tabii ki görüşmeyeceğiz diyor. Dost olamayız, konuşamayız, muhabbet edemeyiz. Kur'an'a bakıyoruz tam tersi. Peygamberimiz zaten tam tersini uygulamış. Yani ehli kitapla sürekli iç içe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama adama soruyoruz nedir yani bunu dayanağı nedir? Biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah bize bunu emretti diyor. Bakın 1400 sene önce Allah ayette bildirmiş. Allah ayetin devamında de ki şüphesiz Allah çirkin hayasızlıkları emretmez. Çok çirkin bir tavır. Bilmediğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz diyor Allah ayette. Yani dolayısıyla hani çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ahir zaman çok çetin bir dönem. Hani işte evet. Ahir zamanla ilgili hadisler okunduğu zaman böyle ben eskiden dinliyordum. Mesela dedem de anlatırdı. İşte yakınlarım da anlatırdı. Büyüklerimiz anlatırdı. İşte öyle bir devir ki işte insanın imanı elinde tutması, imanlı olması, işte kor ateş tutması gibidir. İşte Deccal'in çok büyük işte yöntemleri olacak. İnsanları dinden çıkartacak. Yani böyle öyle bir anlatılıyordu ki hani bunları bilen kişiler bundan hani sıyrılabilir. Bunu işte nasıl diyeyim bu yanlışa düşmeyebilir. Deccal'den etkilenmeyebilir gibi anlatılıyordu. Fakat bunları anlatanlar da aynı yanlışa düşüyorlar. Çünkü anlayamıyorlar olayı. Yani olayın ne olduğunu anlayamıyorlar.
Kendisi etkilenmiş oluyor zaten yani.
Tabii kendisi etkilenmiş oluyor. Hocamız anlattı. Deccal iki türlü saldırıyor. Bir inkar yoluyla saldırıyor. Bir de müşrik ve münafık sistemiyle saldırıyor. Ve yani büyük ihtimal müşrik ve münafık sistemi daha etkili yani inkar sisteminden. Çünkü insanlara baktığımızda yani inkar eden birisinin sözünü hiçbir Müslüman normalde hani dinle ilgili söylediği bir şeyi kale almaz. Ama müşrik ve münafık karakteri Müslüman gibi gözüktüğü için yani Müslüman kılığında olduğu için ve onları dinlersin diyor Allah. Konuştukları zaman konuşmaları evet. Beynini kazanır. Cüsseli yapıları yine beynini kazanır diyor. Ama dayandırılmış ahşap kütük gibidirler diyor. Yani bomboş. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bakın hadisinde ne buyuruyor? Ahir zamanda gelecek bu yobaz, müşrik, münafık karakteriyle ilgili söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler. Dini alet ederek dünyalık edinecekler. İşte bir gözü kör Deccal'in uyduları, avanesi bunlardır. Mesela insan mesela ilim alimlerin kaldırılmasıyla ortadan kalkar. Ortalıkta hiçbir alim kalmaz. Nihayet insanlar cahilleri rehber ve önder edinirler. Bakın cahilleri rehber ve önder edinecekler. Meselelerini onlara sorarlar. Soruyor sürekli yani gerekli gereksiz her türlü şeyi soruyor. Onlar ilme dayanmadan halka fetva verir. O da büyük bir zevkle fetva veriyor yani gerekli gereksiz olup olmaması önemli değil. Cevap veriyor olması. Yani her soruya cevap verebiliyor gibi gözükmesi ve işte fetva veriyor olması, onu böyle kendini tatmin ediyor olması yeterli onun için. Hiç kimsenin ahiretiyle de ilgilenmiyor zaten, kendi ahireti de dahil. Onlar ilme dayanmadan halka fetva verir. Hem kendisi sapar ve hem de halkı saptırır. Yani hiç, yani cevap vermek için sırf soruya cevap veremedi denilmesin diye dinle alakasız o an uydurduğu, çok rastlıyoruz yani bunları. Tabii az bir güruh olsa da bu tarz yobaz bir güruh var.
Yani kendi çıkarı, kendi gururu, kendi nefsi için yaşamış oluyor bu şekilde. Allah için mesela geri geldiği zaman fedakarlık yapması gerekir. Mümin zaten özelliği nefsinin ona söylemiş olduğu çirkin, sınır tanımaz fücuru, onun vesvesesini ve şeytanın vesvesesini tercih etmemesi, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği dosdoğru Allah'ın ayetlerine uymasıdır. Bu çoğu zaman kendi nefsinin tersine olur zaten. Bunun için de zor bir durum olur zahiren. Ama mümini değerli kılan zaten bu zorlukta fedakarlık gerektiği bu anda, değil mi, Allah'ın sözünü tercih etmesi oluyor inşallah. Bu sayede doğru yolda giden olmuş, doğru hareket yapmış oluyor inşallah.
Ya evet. Aynı mantık hep bu şeyde de var. Yani yobaz kafası bir şey kilitlendiği zaman ona doğruyu göstersen bile anlamıyor hiçbir şekilde. Yani Müslüman bir insan ayet gösterildiği zaman reddedebilir mi ya? Çok garip bir tavır değil mi bu?
Tabii ki.
Evet. Yani ayet söylüyoruz, defalarca söylüyoruz. Yani buna mesela şey de, yani şu yöntemle kandırmaya çalışıyorlar. Onu kalmasınlar işte, siz anlayamazsınız ayetleri. Ondan sonra işte Kur'an açık değildir, bir kelimenin 50 manası vardır deyip konuyu kapatmaya çalışıyorlar. Öyle değil. Yani Kur'an anlaşılır Allah'ın izniyle. Yani samimi bir akılla niyet edildiği zaman net anlaşılır. Bizim okuduğumuz ayetler çok net. Peygamberimizin uygulamaları zaten net. Mesela evrimcilere de anlatamıyoruz. Yani yararlı mutasyon var mı diyoruz mesela. Yok diyorlar. Nasıl oldu? Bir şekilde yararlı oldu zamanında diyor. Yani bu şu an olmuyor olabilir diyor ama zamanında olmuş olması gerekiyor diyor. Varyasyon evrim değildir diyoruz. Varyasyonu ille evrim diye yutturmaya çalışıyorlar. Bakın yani onu Allah'ın izniyle her gün anlatalım. Çünkü ben evrimci hangi kaynağa baksam varyasyonu gösterip işte bakın canlılar nasıl değişime uğruyor diyorlar. Ben mesela onunla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Daha rahat anlaşılması için. Bakın. Böyle oyunlar oluyor. Ben internette buldum bir tane onu. Şimdi mesela şöyle bir insan yüzü düşünelim. Hani işte oyunun içerisinde veyahut da programın içerisinde işte pek çok burun şekli kaydedilmiş oluyor. Göz şekli kaydedilmiş oluyor. İşte ağız şekli, çene şekli, saç şekli, bu tarz şekiller kaydedilmiş oluyor. Mesela işte üzerine basıyorsunuz, değişiyor mesela gözü. Mesela buruna basıyorsunuz, burnu değişiyor. Farklı farklı buradan mesela insan tipleri oluşabiliyor. Şimdi DNA'sında insanın aynen bu şekilde bütün göz bilgileri, işte kulak bilgileri, sakal burun bilgileri, saç şekli, rengi, deri rengi bilgileri hepsi bir canlı türünün, bakın bir canlı türünün diyorum. Mesela işte insan, mesela işte köpeklerden bahsedebiliriz. Köpek, kedi, kuş, bunlar canlı türleri oluyor. Bu türün bütün bilgileri zaten o canlının DNA'sında kayıtlı. Yani aynı bu programda olduğu gibi, bu oyunda olduğu gibi hepsi zaten bunun içerisinde kayıtlı. Şimdi farklı cinslerinin eşleşmesiyle, çiftleşmesiyle, mesela köpek türü düşünelim. Köpek türünün bir sürü cinsi var, değil mi? Ve o cinslerin halen daha farklı cinslerin çiftleştirilmesiyle farklı cinsler de oluşabiliyor halen daha. Diyorlar ki işte evrime delil. Bunun evrimle hiçbir alakası yok. Evrim olması için şu olması gerekiyor. DNA'ya yeni bilgi gerekiyor. Ama bakın bu programda gördüğümüz gibi o programa siz dışarıdan yeni bir bilgi ekleyemezsiniz kesinlikle. İzin vermez böyle bir şey. Yani onun için bir akıl ve yazılımcı olması gerekiyor. Rastgele mutasyonlarla olmaz. Dolayısıyla varyasyon evrim değil. Mesela işte geçen bir video izledim. İşte evrimcilerin hazırladığı bir video. Kadın diyor ki işte şu cinsle şu cinsi çiftleştirdim. Bakın diyor bu köpek ortaya çıktı diyor. Haşa, bunu ben yarattım işte diyor. Yani akıl acayip artık gitmiş durumda bu evrimci kafanın. Yani senin onun da nasıl bir yaratmış olabilirsin? Zaten acayip mantıksız. Bir de yeni bilgi çıkmıyor ki ortaya. Zaten var olan bilgilerin farklı kombinasyonlarda eşleşmesiyle yeni bir köpek cinsi ortaya çıkıyor. Bir köpek cinsi başka bir canlı türüne dönüşüyor mu? Köpek türü başka bir türe dönüşebiliyor mu? Kesinlikle dönüşemiyor. Hiçbir zaman dönüşemez. Şimdi evrimciler diyor ki bu dönüşüm diyorlar işte mutasyonlarla zaman içerisinde olmuştur diyorlar. Bakın biz de onlara mutasyonların örneklerini gösterelim. Mutasyonlar canlıları ne hale getiriyorlar? Bakın işte mutasyonlar canlıları bu hale getiriyor. Beş bacaklı bir koyun oluyor. Beş bacaklı kurbağa oluyor. Altı bacaklı bir ceylan oluyor. İki kafalı domuz oluyor. Şimdi diyorlar ki mutasyonlar böyle milyonlarca senede o kadar çok mutasyon oldu ki diyorlar. Yani sayısı belli değil diyorlar bu mutasyonların ve dolayısıyla bu mutasyonlar sonucunda türler başka türlere dönüşebilmiştir diyorlar. Peki o zaman şunu soruyoruz. Mutasyon sıfırdan bilgi üretebiliyor mu? Kuş tüyü bilgisini üretebilir mi mesela? Pul bilgisini üretebilir mi? Kalp bilgisini üretebilir mi? Beyin bilgisini üretir mi? Hücre bilgisini üretir mi? Hiçbir şey üretemez. Bakın her örneğinde bozuyor. Bir canlının üreme hücrelerini mutasyona uğratın ve o üreme hücreleriyle çiftleşsin o canlı. Yavru canlıda mutlaka bu tarz bir sakatlık ortaya çıkıyor. E peki yani biz hangi mutasyon deniyoruz? 100 mutasyon deniyoruz. 99'u böyle oluyor. E milyonlarca senede trilyonlarca mutasyon oldu diyorsunuz. Bir tane böyle canlı yok fosil kayıtlarında. Bunun neresi bilimsel şimdi bu evrimi? Yani yobazlıklarının anlaşılması açısından anlatıyoruz tabii bunları. İlle diretiyorlar. Yani olmayan şeyi diretip bir de biz bilim konusunda işte çok titiziz. Biz bilimden taviz vermeyiz diyorlar. Ya dolayısıyla bu bir yobazlıktır. Allah'ın izniyle hocamız da
Doğru.
Son derece yani şu anda net bir şekilde tüm yobazlara yani sadece bilim yobazlarına değil işte dindar olduğunu iddia eden yobazlara da her türlü yobaza konusunun gerçek yönünü tüm delilleriyle gösteriyor. 300 tane kitabı var hocamızın. Bu 300 kitapta bunlar anlatılıyor. Yani
Evet,
açsınlar,
maşallah.
okusunlar. İnternette de ücretsiz zaten. Allah'ın izniyle. Herkes aydınlansın ve yobazlığı atsın. Güzel bir çağa giriyoruz şu anda. Herkes yobazlığı atsın üzerinden. Yani herkes için geçerli bu. Bizim için de geçerli. Tüm yobazlıklardan tam arınalım. Cennet gibi bir dünya yaşayalım. Şu son zaten kıyamete çok yaklaştık. Ve şu son 70 seneyi de Allah'ın izniyle çok güzel yobazlıktan arınmış son derece kaliteli klas ve her açıdan işte temiz güzel bir şekilde bir dünya inşallah ortaya çıksın ki çıkacak da zaten yani bizim ısrar etmemiz veyahut da etmemizle bir alakası yok zaten yaşayacağız da hani hocamız demişti tarihe not düşmek için biz bunları söylüyoruz.
Evet.
Bunları olduğu zaman biz onları dediğimizi Peygamberimiz hadislerinden yola çıkarak söylediğimizi dolayısıyla Peygamberimizin de Allah'ın vaadinde hak olduğunu gözükmesi için söylüyoruz inşallah.
Bu ben de şey ekleyeyim. Bazen poliploidi diye bir durum var. Bu şu anlama geliyor. Birkaç tane kromozom seti oluyor. Evrimciler bunu evrime delil gibi göstermeye kalkıyorlar. Yani sen dedin ya demin biraz önce yeni genetik bilgi hiçbir zaman olmuyor. O zaman diyorlar ki yani işte bak işte diyorlar mesela insanda diploid yani ne demek bu? 46 kromozom var. 23 kromozomdan bir çift var. Anneden 23 geliyor, babadan 23 geliyor. İki tane olduğu için de diploid deniyor buna. Bazı monoploid olanlar vardır. Bunlar da mesela bakteriler, prokaryotlar bu gruba girer. Yani bir grup DNA'sı var. Yani bir çift.
Bölünerek
Bir çift
çoğalıyor.
çift değil yani. Efendim?
Bölünerek çoğaldığı için bir
Evet.
şey yok.
Poliploid olanlarda da mesela bazen triploid oluyor veya tetraploid oluyor. Dekaploid oluyor. 10 tane demek bu. Gibi 10 tane grup mesela kromozom seti var. Örnek verelim. Şimdi mesela triploid çekirdeksiz karpuzlar oluyor bazen. Bunlarda oluyor. Bitkilerde daha sık olur bu durum. Ya da işte tetraploid oluyor. Mesela somonlar da bu şekilde olabiliyor. Ya da işte heksaploid oluyor mesela bazı gene bitkilerde. Fakat bunların hiçbirinin evrimle alakası yok. Allah onları o şekilde olabilecek şekilde yaratmış. Yani şu anlama geliyor. 3 grup kromozom seti oluyor. Orada yani yeni tesadüfen oluşan bir bilgi yok zaten. Mesela insanda olmuyor bu. İnsan öyle yaratmamış Allah. İnsanda siz bir kromozom seti daha ekleyemiyorsunuz. Triploid olamıyor. Başka bir canlıya da dönüşmüyor, ölüyor.
Evet.
Yani bu çok açık bilinen bir gerçek. Bu poliploid olanlardaki zaten yaratılışı bu şekilde canlının. O canlı 3 kromozom setiyle yaratılmış ve 3 kromozom seti olduğunda hayatta kalabiliyor. Burada tesadüfen oluşan yeni genetik bir bilgi yok. Ya bunları her zaman bir saptırmaları vardır evrimcilerin. Hiçbiri gibi bilimsel delile dayanmaz. Tam tersine bilimsel delilleri her zaman saptırırlar. Yani çarpıtırlar. Mesela antibiyotik direncinden bahsediyor. Antibiyotik direncini işte evrime delil gibi göstermeye kalkıyor. Antibiyotik direnci evrime delil olur mu? Antibiyotik direncinde iki mekanizma oluyor. Ya mutasyona bağlı oluyor hakikaten. Ya da bakterinin en baştan beri zaten var olan bir enzimi kullanması. Ama milyonlarca yıldır, milyarlarca yıldır o bakteride zaten var o enzim. Mesela beta-laktamaz enzimi. Stafilokoklarda, bazı penisiline dirençli olan stafilokoklarda bulunan bir enzim. En baştan itibaren var. Yani penisilin keşfinden önce var. Mükemmel bir enzim. Evrime delil olabilir mi? Olamaz. Zaten baştan beri var. Mutasyonun olduğu zaman da bilgi kaybına uğruyor. Hakikaten sakatlanıyor bakteri. Sakat olduğu için bakteri direnç kazanıyor. Mesela antibiyotikleri hücre içine alan özel proteinler vardır. Porin proteinler deniyor bunlara. Böyle kapı. Yani kapı gibi oradan giriyor. Bu proteinlerde bir mutasyon olduğu zaman antibiyotik hücrenin içine giremiyor. Hakikaten dirençli oluyor. Ama o bakterinin proteinin bir fonksiyonu var. O fonksiyonunu da kaybettiği için bakteri normal ortamda yani antibiyotik olmadığı ortamda sakat hale geldiği için normal bakterilerle rekabet edemiyor zaten. Sakat çünkü. Ya da işte ribozomunda bir deformasyon oluyor. Spektinomisin, kanamisin, tetrasiklin gibi antibiyotiklere dirençli hale geliyor. Fakat onun protein üretim hızı düşüyor ribozomunda sakatlık olduğu için. Sakat bakteri. Bu neresi evrim? Bıraksınlar bu işleri. Yani detayda da, detaya girmeye çalışıyorlar ama detayda da gidebilecekleri hiçbir yer yok Allah'ın izniyle. Sen bir şey mi anlayacaktın?
Evet, ara ara tanıtımını yapıyoruz. A9 TV Sohbet isimli Twitter hesabımız var. İzleyicilerimiz canlı yayın esnasında, inşallah hocamız da canlı yayındayken, bizler de canlı yayındayken mesajlarını Twitter'dan da bizimle paylaşabilirler. Bir kardeşimiz mesaj göndermiş Hamza Çakır isimli. Şöyle diyor, yayınlar, hayırlı yayınlar. Sizi izleyince ruhum coşuyor inşallah. Maşallah. Hamza Çakır kardeşimiz. Yaşam şevkinin arttığını, hevesinin daha da böyle doğruğa çıktığını söylüyor maşallah. Maşallah. Maşallah. Hamza Çakır kardeşimizden böyle mesaj gelmiş.
Çünkü İslam dünyaya hakim oluyor adım adım. Yani maşallah. Bunu kimse değiştiremez. Allah'ın yarattığı kader bu. Ve kimseye ihtiyacı yok bunun. Bizim buna ihtiyacımız var inşallah. Çünkü Allah ne diyor? Şeytandan Allah'a sığınırız. Andolsun ben galip geleceğim, elçilerim de diyor inşallah. Allah galip gelecek, Hazreti Mehdi'si galip gelecek, Hazreti İsa galip gelecek inşallah. Galip olarak yaratılmışlar ve İslam dünyaya hakim olacak inşallah. Bugün hocamız söyledi. Hazreti Mehdi, Müslümanların da Mehdi'si, Hristiyanların da Mehdi'si, Musevilerin de Mehdi'si. Tevrat'ta nasıl geçiyor? Moşiyah, Şiloh, Kral Mesih, Mehdi'nin isimleri. Çünkü bütün alametler aynı. Bakın bir keçe örnek verelim. Mesela Tevrat'a göre Hazreti Mehdi döneminde barış ve huzur ortamı oluyor. Hadislerde ne diyor Peygamberimiz? Bütün dünyada adalet, barış olacak diyor. Bir damla kan akıtmaz diyor. Bir kimsenin burnu kanamaz diyor. Ve uyuyan kişinin uyandırılmayacağı bir dönem. Bakın ne diyor Tevrat'ta da? Yeşaya 2.4, Mika 4.3'te. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Savaş eğitimi yok. Savaş yok. Hiç kimse birbirine silah çekmeyecek. Savaş arabalarını Efraim'den, atları Yeruşalim'den uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Bütün silahlar ortadan kaldırılacak inşallah.
Ne güzel maşallah.
Silahlanmanın sona ermesi anlatılıyor. Mesela Hezekiel 39'a 9'a 10. Silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar. Yakmak için silahları kullanacaklar. Bütün silahlar kalkacak inşallah Hazreti Mehdi döneminde. Barış ve güven ortamı olması anlatılıyor inşallah. Peygamberimize bakın ne diyor hadiste? sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi aleyhisselamın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı o adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. Tam bir barış ortamı inşallah. Bakın şimdi yine şiddet ve terörün son bulması da Tevrat'ta anlatılıyor. Yaşaya'da kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Mezmurlar, halimler dünyayı miras alacaklar ve Yaşaya'da kurtla kuzu birlikte oynayacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Yılanın yiyeceği ise toprak olacak. Hadislerde de bu anlatılıyor değil mi inşallah? Aslanla kuzu yan yana bulunur diyor. Kurtla kuzu inşallah. Kurtla kuzu yan yana bulunur diye hadiste de var inşallah. Vahşi hayvanların da her şeyin barışına hakim olduğu. Dolayısıyla bu dönemde hızla geliyor inşallah. Musevilerin beklediği Hazreti Mehdi. Hristiyanlar da inşallah Hazreti İsa'yı bekliyorlar. Hazreti İsa aleyhisselam da geldi mübarek. O da yeryüzünde. Onun da alametleri çok net olarak görülüyor dünya çapında. Devlet başkanları düzeyinde inşallah. Hocamız bu Amerikan Hava Üssü'ndeki konferansa da dikkat çekmişti. Çok bakımdan yani inşallah böyle. Tony Blair'in açıklamaları, Sarkozy'nin başka açıklamaları, Hugo Chavez'in açıklamaları. Hep bir faaliyet böyle olduğunu çok net olarak ortaya koyuyor inşallah. Mübareğin de yeryüzünde olduğunu inşallah Hazreti İsa aleyhisselamın.
İnşallah. Programın da sonuna geldik.
Evet inşallah.
Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
İnşallah.